Geçmişten Sonsuzluğa 1. Cilt Bölüm 53 Hakimler, İsrail'in Kurtarıcıları. Bu bölüm, Hakimler 6 ile 8, 10'a dayanmaktadır. Ele geçirilen bölgelerle tatmin olan oymakların gayreti söndü ve savaşlar son buldu. İsrailliler, Kenan halkını tümüyle kovamadılar. Ama zamanla güçlenince onları angaryasına çalıştırdılar. Hakimler 1, ayet 28 Rab, İsrail'e verdiği vaatleri sadık bir şekilde yerine getirdi. Halkın görevi de ülkede oturanları oradan sürmek olmuştu. Ama bunu yapamadılar. Kenanlılarla barış yaparak Tanrı'nın buyruğunu çiğnediler ve böylece Tanrı'nın verdiği vaadin koşuluna uymadılar. Halk Sina'da putperestliğe karşı uyarılmıştı. Onların ilahları önünde eğinmeyecek, tapınmayacaksınız. Törelerini izlemeyeceksiniz. Tersine, ilahlarını yok edecek, dikili taşlarını büsbütün parçalayacaksınız. Dehşetimi önünüzden gönderecek, karşılaşacağınız bütün halkları şaşkına çevireceğim. Düşmanlarınız önünüzden kaçacak. Hivlileri, Kenanlıları, Hititleri önünüzden kovmaları için önünüz sıra eşek arısı göndereceğim. Ama onları bir yıl içinde kovmayacağım. Yoksa ülke viran olur. Yabanın hayvanlar çoğaldıkça çoğalır, sayıları sizi aşar. Siz çoğalıncaya, toprağa yurt edininceye dek onları azar azar kovacağım. Sınırlarınızı Kızıldeniz'den Filist denizine, çölden Fırat ırmağına kadar genişleteceğim. Ülke halkını elinize teslim edeceğim. Onları önünüzden kovacaksınız. Onlarla ya da ilahlarıyla antlaşma yapmayacaksınız. Onları ülkenizde barındırmayacaksınız. Yoksa bana karşı günah işlemenize neden olurlar. İlahlarına taparsanız size tuzak olur. Çıkış 23, ayet 24, 27 ile 33. Tanrı halkını Kenan'a yerleştirerek ahlaksal kötülüğe set çekmek ve yeryüzüne yayılmasına engel olmak istemişti. Tanrı halkının eline Kenanlılardan çok daha güçlü ve büyük ulusları verecekti. Rab bu ulusların tümünü önünüzden kovacak. Sizden daha büyük, daha güçlü ulusların topraklarını mülk edineceksiniz. Ayak basacağınız her yer sizin olacak. Sınırlarınız çölden Lübnan'a, Fırat ırmağından Akdeniz'e kadar uzanacak. Tesniye 11, ayet 23-24. Ne var ki İsrail halkı rahatlığı ve benliğin işlerini seçtiler. Ülkenin ele geçirilmesi işlemini tamamlayacak fırsatları ellerinden kaçırdılar. Kuşaklar boyunca bu putperest halklar yüzünden acı çektiler. Ama ülkede yaşayanları kovmazsanız, orada bıraktığınız halk gözlerinizde kanca, böğürlerinizde diken olacak. Yaşayacağınız ülkede size sıkıntı verecekler. Sayılar 33-55. İsrailler putperestlerle karıştılar ve onların etkinliklerini öğrendiler. Öbür uluslara karıştılar, onların törelerini öğrendiler. Putlarına taptılar, bu da onlara tuzak oldu. Oğullarını, kızlarını cinlere kurban ettiler. Kenan putlarına kurban olsun diye oğullarının, kızlarının kanını, suçsuzların kanını döktüler. Ülke onların kanıyla kirlendi. Böylece yaptıklarıyla kirli sayıldılar, vefasız duruma düştüler töreleriyle. Rabbin öfkesi parladı halkına karşı, tiksindi öz halkından. Mezmur 106, ayet 35 ila 40. Yeşu'dan buyruk alan kuşak, ölene dek putperestlik fazlaca ilerlemedi. Ama anne ve babalar çocukları için bu yolu hazırladılar. İbranilerin yalın alışkanlıkları onlara bedensel sağlık vermişti. Ama putperestlerle ilişkiler yüzünden iştahlarına ve tutkularına kapılıp gittiler. Zihinsel ve ahlaksal yetileri zayıfladı. İsrailliler günahları yüzünden Tanrı'dan ayrıldılar. Artık düşmanlarına karşı duramayacak hale geldiler. Başarabilecekleri ulusların kölesi oldular. Kendilerini Mısır'dan çıkaran atalarının tanrısı Rabb'i terk ettiler. Çevrelerinde yaşayan ulusların değişik ilahlarına bağlanıp onlara tapınarak Rabb'i öfkelendirdiler. Puta taptıkları yerlerle onu kızdırdılar. Oyma putlarıyla onu kıskandırdılar. İnsanlar arasında kurduğu çadırı, Şilo'daki konutunu terk etti. Kudretini tutsaklığa, görkemini düşman eline teslim etti. Hakimler 2, ayet 12. Mezmur 78, ayet 58, 60-61. Ne var ki Tanrı halkını tümüyle bırakmadı. Yahve'ye daima bağlı kalan bir azınlık oldu. Rab de zaman zaman putperestliği bastırıp İsrail'i düşmanlarından kurtaran sadık ve cesur hakimler çıkardı. Ancak bu adamlar öldükleri ve halk onların yetkisinden çıktığı zaman yeniden putperestliğe döndüler. Böylece sapkınlık ve azar, itiraf ve kurtuluş döngüsü durmadan tekrarladı. Süreyen sapkınlığın üzücü öyküsü. Mezopotamya kralı, Moab kralı ve onlardan Filistinliler, Sisera'nın yönetimindeki Hasorlu Kenanlılar İsrail'i sıkıştırmaya başladılar. Otniel, Şamgar, Ehud, Debora ve Barak halklarını kurtarmak için yönetime geçtiler. Ancak İsrailliler yine Rabbin gözünde kötü olanı yaptılar. Rab de onları 7 yıl süreyle Midyanlıların eline teslim etti. Midyanlılar, Musa'nın zamanında İsrailliler tarafından hemen hemen tümüyle yok edilmişlerdi. Ancak kalanlar zamanla sayıca çoğaldılar ve güçlendiler. İntikama susamışlardı. Tanrı'nın koruyucu eli artık İsrail'den çekilmiş ve fırsat önlerine gelmişti. Bütün ülke onların yağmalarından çok çekti. Kasıp kavuran bir veba gibi ülkeye yayıldılar. Ekinler olgunlaşmaya başlayınca geldiler ve son ürünler toplanana kadar kaldılar. Tarlaları soyup soğana çevirdiler. Toprak sahiplerini soydular ve onlara kötü muamele yaptılar. Kırsal yörelerde yaşayan İsrailliler, kalelere ya da dağların mağaralarına sığınmaya zorlandılar. Bu zulüm 7 yıl boyunca sürüp gitti. O zaman halk sıkıntı içinde günahlarını itiraf ettiler ve Tanrı onlara bir yardımcı çıkardı. Gideon halkını kurtarmak için tanrısal çağrıya uydu. O anda harman dövüyordu. Buğdayı Midyanlılardan kurtarmak için üzüm çiğneme çukurunda dövüyordu. Üzümler henüz olgunlaşmadığı için Midyanlılar bağlara yaklaşmıyorlardı. Gideon gizlice çalışırken İsrail'in durumu ve bu boyunduruğun nasıl kırılacağını düşünüyordu. Rab Gideon'u nasıl çağırdı? Rab Gideon'u nasıl çağırdı? Rabbin meleği birdenbire göründü ve "Ey cesur ve yiğit adam, Rab seninledir" dedi. Gideon, "Ey efendim, eğer Rab bizimleyse bütün bunlar neden başımıza geldi?" diye karşılık verdi. "Atalarımız Rabbin bizi Mısır'dan çıkardığını söylemediler mi? Bize anlattıkları Rabbin bütün o harikaları nerede? Rab bizi terk etti. Midyanlıların eline teslim etti." Göksel Haberdi şöyle karşılık verdi. "Kendi gücünle git. İsrail'i Midyanlıların elinden kurtar," dedi. "Seni ben gönderiyorum." Gideon, kendisiyle konuşanın geçmişte İsrail için savaşan antlaşma meleği olduğundan emin olmak istedi. Gideon eve gidip bir oğlak kesti. Bir efa undan mayasız pide yaptı. Eti sepete, et suyunu tencereye koydu. Bunları getirip sakız ağacının altında meleğe sundu. Melek ona şöyle dedi. "Eti ve mayasız pideleri al, şu kayanın üzerine kor. Et suyunuysa dök." Gideon bunu yaptıktan sonra dilediği işareti gördü. Rabbin meleği elindeki değneğin ucuyla ete ve mayasız pidelere dokununca kayadan ateş fışkırdı. Ateş eti ve mayasız pideleri yakıp kül etti. Sonra Rabbin meleği gözden kayboldu. Gideon'un babası Yoaş, halkla birlikte imandan uzaklaşan kişilerden biriydi. Ofra'da Baal'a büyük bir sunak dikmişti. Gideon'a bu sunağı yıkması ve sununun yanıp tükendiği kayada Yahve'ye bir sunak dikmesi istendi. Orada Rab'be bir kurban sunacaktı. Kurban sunusu kâhinlere bırakılmıştı ve Şilo'daki sunakla sınırlıydı. Ancak kurban törenini başlatan Rab, onun gereklerini istediği gibi değiştirebilir. Gideon halkının düşmanlarıyla savaşmaya başlamadan önce putperestlikle savaşmalıydı. Gideon bu görevi gizlice yerine getirdi. Hizmetkarları da kendisine yardımcı oldu. Ofralılar sabah Baal'a tapınmak için geldiklerinde çok öfkelendiler. Oğlunu meleğin ziyaret ettiğini öğrenen Yoaş, Gideon'u savundu. "Baal'ı savunmak size mi düştü?" dedi. "Siz mi onu kurtaracaksınız? Onu savunan şafak sökmeden ölecek. Baal tanrıysa bırakın kendini savunsun. Yıkılan sunak onun. Baal kendi sunağını koruyamıyorsa tapınanları nasıl koruyabilirdi?" Gideon'a karşı tasarlanan bütün zorbalık düşüncelerinden vazgeçildi. Gideon, savaş borusunu çaldığı zaman Ofralılar onun safında yer alan ilk kişiler oldular. Manaşe oymağına, Aşer'e, Zevulun'a ve Naftali'ye haber gönderildi. Hepsi de olumlu karşılık verdiler. Gideon nasıl emin olabildi? "Söz verdiğin gibi İsrail'i benim aracılığımla kurtaracağın doğruysa, çiğ yalnızca harman yerine koyacağım yün yapağının üzerine düşecek, topraksa kuru kalacak. Böylece söylediğin gibi İsrail'i benim aracılığımla kurtaracağını bileceğim. Sabah çiğ ıslak, Topraksa kuruydu. Ama bu bir kuşku doğurdu. Çünkü yün havadaki nemi doğal olarak emer. Bu yüzden bu sınava dayanarak doğru karar verilemezdi. Gideon, Rab'den bunun tersini yapmasını diledi ve dileği yerine geldi. Böylece cesaret bulan Gideon, işgalcilerle savaşmak için kuvvetlerini topladı. Bu arada Midyanlılar, Amalekliler ve öbür doğulu halklar birleşerek Şeria Irmağı'nı geçtiler. Gidip Yizreel Vadisi'nde ordugah kurdular. Gideon'un buyruğu altındaki ordu 32 bin kişiden oluşuyordu. Önlerinde de düşmanın kalabalık ordusu duruyordu. Rab şöyle dedi: "Yanında fazla adam var. Midyan'ı onların eline teslim etmem. Yoksa İsrailliler kendi gücümüzle kurtulduk diyerek bana karşı övünebilirler. Şimdi halka şunu söyle: korkudan titreyen dönsün, Gilat Dağı'ndan geri gitsin. Tehlikeden ve zorluktan korkanlar İsrail'in ordusuna herhangi bir şey katamazdı." Gideon, ordunun fazla kalabalık olduğuna ilişkin sözleri şaşkınla karşıladı. Ama Rab halkının yüreğindeki gururu ve imansızlığını görüyordu. Gideon'un çağrısına uyarak savaşa katılmaya gönüllü olmuşlar ama Midyanlı kalabalığı gördüklerinde korkuyla dolmuşlardı. Üstelik İsrail zafer kazansaydı Tanrı'yı yüceltmek yerine kendileriyle övüneceklerdi. Yalnız 300 kişi kalıyor. Yalnız 300 kişi kalıyor. Gideon, Rabbin yönlendirişine uydu ve ordunun 1/3'ünün evlerine dönüşünü üzüntüyle izledi. Rab yine Gideon'a seslendi. "Adamların sayısı hala fazla. Kalanları suyun başına götür. Onları orada senin için sınayım. Bu seninle gidecek dediğim adam seninle gidecek. Bu seninle gitmeyecek dediğim gitmeyecek." Halk suyun başına geldi. Düşmana hemen saldıracaklarını sanıyorlardı. Bazıları hemen ellerine su alıp içerek yürümeye devam ettiler. Diğerleri ise diz çöküp eğilerek içtiler. Suyu ellerine alıp içenler 300 kişi kadardı. Bunların hepsi seçildi. Diğerleri ise evlerine gönderildi. Tehlikeli zamanlarda kendi ihtiyaçlarıyla uğraşanlara güvenilemez. Seçilen 300 kişi yalnızca cesaret ve öz denetim sahibi kişiler değil, iman sahibi kişilerdi. Kendilerini putperestlikle kirletmemişlerdi. Tanrı onları yönetebilir ve onlar aracılığıyla İsrail'i kurtuluşa kavuşturabilirdi. Tanrı'ya hizmet edenlerinin sayısının çokluğu değil, karakterleri Tanrı'yı onurlandırır. İsrailliler işgalcilerin konakladığı vadiye bakan bir tepede durdular. Midyanlılar, Amalekliler ve öbür doğulu halklar çekirge sürüsü gibi vadiye yayılmışlardı. Denizdeki kum kadar çok sayısız develeri vardı. Gideon sabah girecekleri çatışmayı düşününce titremeye başladı. Ama Rab ona Midyanlıların ordugahına inmesini söyledi. Orada kendisini yüreklendirecek bir şey duyacaktı. Karanlık ve sessizlikte bekleyerek bir askerin arkadaşına anlattığı rüyasını dinledi. Arpa unundan yapılmış bir somun ekmek Midyan ordugahına doğru yuvarlanarak çadıra kadar geldi. Çadıra çarpıp onu devirdi, alt üst etti. Çadır yerle bir oldu. Arkadaşı rüyayı şöyle yorumladı: "Bu, İsrailli Yoaş oğlu Gideon'un kılıcından başka bir şey değildir. Tanrı Midyan'ı ve bütün ordugahı onun eline teslim edecek." Gideon, bu Midyanlı yabancılar aracılığıyla konuşan Tanrı'nın sesini tanıdı. Buyruğundaki adamların yanına dönerek şöyle dedi: "Kalkın, Rab Midyan ordugahını elinize teslim etti." Tanrı'nın yalın savaş tasarısı. Tanrı'nın yalın savaş tasarısı. Tanrı'nın yönlendirişiyle bir tasarı yapıldı. 300 adam 3 gruba ayrıldı. Her adama bir borazan ve toprak testi içinde birer çıra verildi. Adamlar Midyan kampına farklı yönlerden yanaşacak şekilde konuşlandılar. Gece sessizliğinde Gideon'un savaş borusu öttü ve 3 grup borazanlarını çaldılar. Sonra da testilerini kırıp yanan çıralarla düşmanın üzerine saldırdılar. Bunu yaparken "Rabbin ve Gideon'un kılıcı" diye savaş çığlıkları atıyorlardı. Uyuyan ordu birden uyandı. Her yanda çıra ışıkları vardı. Her yanda borazan sesleri ve saldıranların çığlıkları işitiliyordu. Kendilerinden çok daha üstün bir güçle karşılaştıklarını sanan Midyanlılar paniğe kapıldı. Şaşkınlık içinde canlarını kurtarmaya çalıştılar. Arkadaşlarını düşman sanarak birbirlerini kılıçtan geçirdiler. Zafer haberleri yayılırken evlerine dönen binlerce İsrailli döndü ve kaçan düşmanların peşine düştü. Gideon, Efraim oymağına haberciler gönderdi. Irmağın sığ yerlerinden geçerek kaçakları yakalamalarını söyledi. Bitkin düşen Gideon, 300 adamıyla birlikte ırmağa geçerek düşmanı kovalamaya devam etti. 15 bin kişiyle kaçan Zevah ve Salmun'la Gideon'un eline düştü ve öldürüldü. Toplam 120 bin işgalci can verdi. Midyanlıların gücü kırılmıştı. Bir daha asla İsraillerle savaşamayacaklardı. Çevredeki uluslar, cesur ve savaşçı bir halkın hangi yalın yöntemlerle dağıtıldığını öğrenince dehşete kapıldı. Tanrı'nın Midyanlıları yenmek için seçtiği önder bir yönetici, kahin ya da Levili değildi. O kendisinin, babasının evindeki en genç kişi olduğunu söylemişti. Buna rağmen kendisine değil, Rab'be güvenmiş ve onu izlemişti. Tanrı en iyi şekilde kullanabileceği kişileri seçer. Alçak gönüllülük, onurun ön koşuludur. 15. Ayet 33. Tanrı gücünü böylelerinin zayıflığıyla, bilgeliğini ise onların cahilliğiyle birleştirir. Tanrı'ya bağımlı olduklarını unutanlara sorumluluk ya da başarı emanet edilemez. Bu yüzden Rab, kendi araçlarını seçerken dünyada onurlu, büyük, yetenekli ya da parlak olanları es geçer. Böyleleri gururludur ve Tanrı'ya danışmadan hareket etmeye eğilimlidir. Ruhsal savaşta olanlar için Kenanlılarla savaşan Gideon ve Yeşu gibi Tanrı'ya güvenmek ve onun isteğine uymak temel koşullardır. Tanrı önceden olduğu gibi şimdi de halkıyla birlikte etkin olmak istemektedir. Tanrı, bizde etkin olan kudretiyle her dilediğimiz ya da her düşündüğümüzden çok daha fazlasını yapabilecek güçtedir. Efesliler 3, ayet 20. Gideon'un çağrısına kulak veren İsrailliler, Midyanlılara saldırırken Efraim oymağı geride kalmıştı. Gideon onlara özel bir çağrıda bulunmadı. Onlar da bunu kardeşlerine katılmamak için bir mazeret olarak kullandılar. Ancak İsrail'in zafer haberleri Efraim'e ulaşınca buna ortak olmadıkları için kıskançlık duydular. Midyanlıların ardından koşarak zaferin tamamlanmasına yardımcı oldular. Ancak Gideon sanki kendi isteği ve kararıyla bunları yapmış gibi öfkeli ve kıskançtılar. İsrail'in kazandığı zaferde Tanrı'nın etkinliğini göremediler. Bu da onların Tanrı'nın özel bir aracı olarak kullanılamayacaklarını gösteriyordu. Zaferle dönerken Gideon'a sitem ettiler. Midyanlılarla savaşmaya gittiğinde bizi çağırmadın. Bize neden böyle davrandın? Gideon, alçak gönüllü davranıyor. Gideon, alçak gönüllü davranıyor. Sizin yaptığınızın yanında benim yaptığım ne ki? Diye karşılık verdi. Efraim'in bağ bozumundan arta kalan üzümler, Aviezer'in bütün bağ bozumu ürününden daha iyi değil mi? Tanrı, Midyan önderlerini, Orev'i ve Zeev'i elinize teslim etti. Sizin yaptıklarınıza kıyasla ben ne yapabildim ki? Gideon'un bu sözleri onların öfkesini yatıştırdı. Esenlik içinde evlerine döndüler. Gideon, eşine nadir rastlanan bir alçak gönüllülük örneği sergilemişti. İsrail halkı Midyanlılardan kurtuldukları için minnettardılar. Tanrı'nın yönetimde olduğunu bildikleri halde Gideon'a krallık teklif ettiler. Oysa İsrail'in kralı Tanrı'ydı. Tahta bir insanın oturtmak, her şeye egemen Tanrı'yı reddetmek anlamına gelecekti. Gideon bu gerçeğin bilincindeydi. Nitekim verdiği yanıt, Gideon'un sadık ve soylu niyetini ortaya koymaktadır. "Ben size önderlik etmem, oğlum da etmez." diye karşılık verdi. "Size Rab önderlik edecek." Ne var ki bu sınavda başarılı olan Gideon başka bir yanılgıya düştü. Böylece hem kendi evine hem de bütün İsrail'e felaket getirdi. Büyük bir mücadeleden sonra gelen edilgen dönem, mücadeleden daha büyük bir tehlike arzlar. Gideon bu tehlikeyle yüzleşti. Üzerinde bir rahatsızlık ruhu vardı. Tanrı'nın yönlendirişini beklemek yerine kendisi için plan yapmaya başladı. Meleğin kendisine görüldüğü yerde bir kurban sunması buyurulmuştu. Gideon bu nedenle kendisinin kahin olduğu sanısına kapıldı. Tanrı'nın onayını beklemeden tapınma çadırındakine benzer bir tapınma düzeni oluşturmayı tasarladı. Zaten halkın beğenisini kazanmış olduğundan bu tasarıyı yürütmekte güçlük çekmedi. Midyanlılardan alınan altın küpelerin toplanmasını istedi. Halk, değeri yüksek olan başka eşyalar da getirdi. Gideon bu altınlardan başkâhin gibi altın bir efod ve göğüslük yaptırdı. Ancak bu tasarı hem kendisine hem de bütün ailesine ve İsrail'e bir tuzak oldu. Yasal olmayan tapınma yüzünden insanların çoğu Rabbi bırakarak putlara kulluk etmeye başladılar. Gideon'un ölümünden sonra ailesinden birçok kişi imandan saptı. halk kendilerini putperestlikten kurtaran kişi tarafından Tanrı'dan uzaklaştırıldı. Yüksek konumlarda oturanlar insanları yanlış yöneltebilirler. En bilgeler hata yapar. En güçlüler sarsılır ve tökezler. Tek güvencemiz kendimizi beni izle diyen Rabbe teslim etmektir. Gideon'un ölümünden sonra İsrail halkı onun üvey oğullarından Avimelek'i kral olarak atadılar. Avimelek gücünü devam ettirmek için Gideon'un bütün öz oğullarını öldürttü. İsrail'in Gideon'un ev halkına yaptığı zalimlik, Tanrı'ya bu kadar nankörlük yapan halktan beklenirdi. İmandan uzaklaşma ve daha büyük bir sefalet. İmandan uzaklaşma ve daha büyük bir sefalet. Avimelek'in ölümünden sonra Rab'den korkan hakimlerin yönetimi putperestliği bir süre kontrol altında tuttu. Ancak halkın çevrelerindeki putperestlerin uygulamalarını benimsemeleri fazla uzun sürmedi. İmandan dönüş Tanrı'nın cezasını getirdi. Amonlular doğu oymaklarını bastırdılar ve Ürdün ırmağını geçerek Yahuda ve Efraim bölgelerini işgal ettiler. Batıdan Filistinliler geldiler ve her yeri yakıp yıktılar. İsrail, acımasız kuvvetlerin gücüne terk edilmiş görünüyordu. Halk terk ettikleri ve hakaret ettikleri Rab'den yeniden yardım istediler. İsrailliler Rab'be, "Sana karşı günah işledik" diye seslendiler. "Seni, Tanrımızı terk edip Baallara kulluk ettik." Ne var ki halk, Tanrı'nın kutsal yasasını çiğneyerek ona saygısızlık ettikleri için değil, günahlarından ötürü acı çektikleri için yas tutuyorlardı. Gerçek tövbe, kötülüğe kararlılıkla sırt çevirmek demektir. Rab peygamberlerinden biri aracılığıyla halka cevap verdi. "Sizi Mısırlılardan, Amorlulardan, Amonoğullarından, Filistilerden kurtaran ben değil miyim?" diye karşılık verdi. "Saydalılar, Amalekliler, Maonlular size baskı yaptıklarında bana yakardınız. Ben de sizi onların elinden kurtardım. Sizse beni terk ettiniz, başka ilahlara kulluk ettiniz. Bu yüzden sizi bir daha kurtarmayacağım. Gidin, seçtiğiniz ilahlara yakarın. Sıkıntıya düştüğünüzde sizi onlar kurtarsın." İsrailliler kendilerini Rabbin önünde alçalttılar. Sonra aralarındaki yabancı putları atıp Rab'be tapındılar. Rab de onların daha fazla acı çekmesine dayanamadı. Ah, Tanrımızın bitip tükenmek bilmeyen merhameti! Halk kendilerini Tanrı'nın huzurundan alıkoyan günahlarından döndükleri zaman Tanrı onların dualarını işitti ve hemen çalışmaya başladı. Yiftah adında bir önder çıktı. Amonlularla savaştı ve onları yendi. İsrail o ana dek 18 yıl düşmanlarının elinden çekmişti. Ancak acılarla alman ders yine unutuldu. Halk yeniden kötü yollarına döndü. Rab de onların güçlü düşmanlar, Filistinliler tarafından ezilmesine izin verdi. Uzun yıllar boyunca bu savaşçı ve zalim ulus tarafından sıkıştırıldılar ve onlara boyun eğmek zorunda kaldılar. Halk bu putperestlerle kaynaşmıştı. Onlarla birlikte zevk alemlerine girerek tapılmışlardı. Ruhları ve zevkleri bir olmuştu. Sonra da İsrail'in bu dostları onların en acı düşmanları olmuş ve onların yıkımını amaçlamıştı. Kutsal kitap, Tanrı'nın halkıyla dünya arasında hiçbir uyum olmadığını gösteriyor. Şeytan, Tanrı karşıtı olanlarla yapılan dostluklar aracılığıyla işlev görmekte ve Tanrı halkını günaha sürüklemektedir. Halkın savunma düzeneği kaldırıldığında da bu dostlar düşman olup onları yok etmektedir.